podcast dinle.
Herkese merhaba, hoş geldiniz. Kıymetli dostum Selçuk Tuma ile beraberiz. Kendisi Pernod Ricard'ın Türkiye, Orta Doğu ve Afrika CEO'luğunu başarıyla yürütüyor. Selçuk ile birlikte birçok projede beraber çalıştık. Hoş geldin Selçuk, nasılsın?
Hoş bulduk, teşekkür ederim Koray, sen nasılsın?
Ben de çok iyiyim, çok sağ ol. Çok keyifli bir yayın olacak ve en kısa sürede de fiziki olarak da bir arada olacak. Gerçekten dostumla sohbet etmeyi de çok özledim. Peki, ben çok tanıyorum, çok seviyorum ama Selçuk Tumay kimdir? Sektöre nasıl girdi? Kendinden bahseder misin öncelikle? Değerli dinleyiciler seni yakından tanısınlar.
Tabii ki, çok teşekkür ederim. Öncelikle davetin için ben de katılıyorum. Çok güzel, keyifli bir sohbet olacak. Benim kariyerim bankacılıkla başladı. Finans kökenli bir yöneticiyim. Yaklaşık 35 yıldır iş hayatındayım. Bankacılıkla başladım. Yabancı bankada, Amerikan Bankası'nda başladım. 6 yıl orada çalıştıktan sonra yurt dışında Amerika'da 2 tane finans üzerine MBA diyebileceğim sertifikasyonla ilerledim. Ondan sonra da sanayiye geçmeye karar verdim. Muhtelif yabancı şirketlerde üst düzey finans yöneticiliği yaptım. Yaklaşık 25 yıldır da içki sektöründeyim. Şu andaki rakibimiz olan bir şirkette CFO olarak işe başladım. Son 20 yıldır da yaklaşık Pernod Ricard'da çalışıyorum. Büyük bir keyifle çalışıyorum, büyük bir şevkle çalışıyorum. Son 6 yıldır da senin de bahsettiğin gibi Menat bölgesinin, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye'nin genel müdürlüğünü yapıyorum. 12 ülkeden sorumlu olarak görev yapmaktayım.
Çok güzel. Peki Pernod Ricard Global, bu markanın, büyük umbrella markanın Türkiye geçmişi ve yönettiğin markalardan da bahsedebilir misin?
Tabii ki, memnuniyetle. Öncelikle biraz Pernod Ricard'dan bahsedeyim. Pernod Ricard bir Fransız şirketi. Pernod ve Ricard isimli iki ayrı firmanın pastis kategorisinde faaliyet gösteren iki şirketin birleşmesiyle oluşmuş ve lokal olarak başlamış. Yani bizim rakıya benzer bir anason bazlı içecek ama aperatif Fransa'da, Güney Fransa'da, Marsilya'da faaliyete geçmiş. Biliyorsunuz Fransa'da aperatif çok önemli bir kategori. Önemli bir okazyon. Akşamüstleri Güney Fransa'da pastis çok yaygın içiliyormuş. Özellikle eskiden daha da fazla. Fakat zamanla Fransa'dan yola çıkıp öncelikle Avrupa'da bazı küçük markaları satın alarak daha sonra da bizim Three Big Bang dediğimiz, yani 3 tane büyük patlamayla, önce Seagram, sonra Allied Domecq, sonra da Absolut markalarının satın alınmasıyla yaklaşık bir 7-8 sene içerisinde dünyanın 2 numaralı alkollü içki şirketi haline gelmiş vaziyette. Markalarımız tabii çok daha fazla biliniyor Pernod Ricard'a nazaran. Get markası biraz daha geri planda kalıyor. 96 tane üretim şirketimiz var, fabrikamız var. 85 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Kendi şirketlerimiz vasıtasıyla, yani Pernod Ricard Türkiye olduğu gibi dünyanın 85 ülkesinde Pernod Ricard şirketleri var. Yani kendi şirketlerimiz vasıtasıyla dağıtım yapmayı tercih eden bir şirketiz. 19 bin tane çalışanımız var globalde. Fransa'nın en büyük 40 şirketinden bir tanesiyiz. Oradaki borsa, CAC 40 denilen borsa 40 tane şirketten oluşuyor. Fransa'nın en büyük 40 şirketinden. O 40 şirketten bir tanesi de Pernod Ricard ve yaklaşık 50 milyar euroluk bir piyasa değerine sahibiz Fransa borsasında.
Çok inanılmaz rakamlardan bahsediyorsun. Peki Türkiye'de alkollü içkiler sektörünün gelişimi, peki bu nasıl bir seyir izledi?
Hemen öncesinde Pernod Ricard Türkiye'den de kısaca bahsedeyim. Türkiye'de 2002 yılında faaliyete geçtik. Allied Domecq isminde bir İngiliz firması olarak faaliyete geçtik. Daha sonrasında Pernod Ricard'ın globalde Allied Domecq'i satın almasıyla beraber Pernod Ricard dünyasındayız 2005 yılından bu yana. Türkiye'deki ve dünyadaki tabii ki markalarımız Chivas Regal, Absolut Vodka, Valentine's Whiskey, Beefeater Gin, Havana Club Rum, Jameson, İrlanda Whiskey'si, Olmeca, Malibu gibi. Ya bunlar çok önde gelenler. Tabii yüzlerce markamız var her ülkede. Ayrı kategorilerde faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'de ithal alkollü içkiler tarafında lider şirket biziz. Özellikle değer tarafında, değer pazar payı olarak bakarsak. Çok gurur duyduğumuz bir özelliğimiz var. Chivas Regal, Türkiye'nin en çok satan viskisi. Dünyada pek örneği gözükmeyen bir başarı bu. Çünkü bu fiyat segmentindeki bir viskinin pazar lideri olması hacim olarak çok karşılaşılan bir durum değil. Şöyle söylesem herhalde çok daha anlamlı olur. Türkiye'de satılan her 5 viskiden bir tanesi Chivas.
Büyük Chivas başarı. Ülke.
Türkiye'deki başarı bize dünyada da büyük bir başarı getirdi ve şu anda Türkiye dünyada en çok Chivas viski satılan viski konumunda. Yani Çin gibi, Amerika gibi hem nüfus olarak hem hacim olarak çok daha büyük pazarları geçtik ve şu anda dünyadaki lider ülke konumuna geldik.
Çok güzel. Peki şimdi yoğun bir şeyde, bir pandemi döneminden geçtik ve bu pandemi döneminde Pernod Ricard ve alkollü içkiler sektöründeki trendler nasıl gelişti?
Kişi başı tüketim Türkiye'de oldukça düşük. Yani saf alkol bazında bakarsak yaklaşık 1,5 litre, yani 80 milyon litre gibi saf alkol tüketiyor Türkiye'de. İşte yaklaşık 55 milyon gibi 18 yaş üstü nüfus diye düşünürsek kabaca 1,5 litre gibi bir tüketim söz konusu. Karşılaştırma anlamında OECD ülkelerinde, yani bizim üyesi olduğumuz 24 ülkenin dahil olduğu OECD ülkelerinde bu oran 9 litre. Yani 6 katı Türkiye'nin. Dünya ortalaması da kabaca 6 litre. Yani Türkiye'nin 4 katı fazla bir tüketim söz konusu. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi vergilerin Türkiye'de çok yüksek olması maalesef. ÖTV var ve Avrupa'daki en yüksek 5. ülkeyiz. Nordik ülkelerinden sonra. Yani uzun vadeye baktığımızda şöyle yaklaşık bir 10-15 yıllık periyotta toplam tüketim çok fazla değişmedi. Hemen hemen aynı kaldı ama uzun vadede rakıda bir düşüş gözlemliyoruz. Buna karşılık viskide bir artış söz konusu. Türkiye'de tüketimin yaklaşık %70'i de evlerde tüketiliyor. Bizim özelimizde de kabaca %70'i ev, %15 varlar, restoranlar ve %15 de turistik otellerde tüketiliyor. Böyle bir dağılımımız vardı. Tabii ki bu pandemi öncesinde. Evet. Sonuna gelirsem tarafına, tabii ki birçok şirket gibi, her şirket gibi sağlık ve ticaretin devamı bizim için de öncelik oldu. Birinci öncelikimiz çalışanlarımızın, müşterilerimizin sağlığıydı ve bu konuda çok şükür sıkıntı yaşamadan bu dönemi atlattık. Ve müşterilerimize bu çok zor şartlarda, kapanma dönemlerinde bile bağımsız bırakmamak adına, ticaretlerin devamı adına olağanüstü bir çaba sarf ettik. Bu dönemde çok doğal olarak evde tüketim çok arttı. Ev dışı tüketim tabii kapanmalarla beraber düştü. Seyahat kısıtlamalarıyla beraber duty free kanalı ki önemli bir kanal Türkiye'de fiyat yapısından dolayı. O kanalda tabii ciddi bir düşme oldu. %70'lere varan bir düşme söz konusu oldu. Bütün bu olumsuz etkiler ev tüketimine çok yansıdı. Dolayısıyla kişi başı tüketimin arttığını görüyoruz. Evde çünkü insanlar sıkıldılar. Başka yapacak da bir şey olmayınca biraz da moralleri düzelsin diye. Özellikle premium kategorilerde ciddi bir artış söz konusu oldu. Yani bu bizim markalarımıza yaradı diyebilirim. Biraz tabii bir ödünç volümden bahsedebiliriz. Yani duty free'den aldığımız volüm gece hayatından bizim için evde tüketimin ödünç hacmi diye düşünüyoruz. Çünkü o kanallar açılınca yavaş yavaş tekrar hacim oralara doğru geri dönecek. Biz bu dönemde yatırımlarımızı aksatmamaya gayret ettik. Gerek gece hayatına verdiğimiz destek tarafında, gerek organizasyonumuza yaptığımız, gerek markalarımıza yaptığımız desteği ve yatırımlara devam ettik. Çok kısaca trendlerden bahsedersem, bu trendler tabii pandemi öncesinde de başlamıştı aslında ama pandemiyle beraber biraz daha gelişti, biraz daha önem kazandı. Bunların başında sağlıklı tüketim geliyor. Artık tüketiciler daha az ve daha kaliteli ürün tüketmeye gayret ediyorlar. Biraz kalori hesabı özellikle kadın tüketiminde fazla yapılmaya başladı. Evet. Çok gündeme geldi. Kadınların tüketime dahil olmasında ciddi bir artış var. Globalde de var, Türkiye'de de var. Yine pandemi öncesi başlayan ancak pandemiyle beraber gelişen başka bir trend, lüks markalara olan yönelim oldu. Burada insanların kendisini biraz şımartma, kendisini iyi hissetme ihtiyacı da ön plana çıktı pandemiyle beraber. Ürünlerimiz biraz kolay ulaşılabilir lüks aslında. Affordable luxury dediğimiz. Böyle de ürünler olduğu için bu konuda tüketicilerin ihtiyacını karşılayabildik diye düşünüyoruz. Son olarak bir başka trend de artık tüketiciler belli bir markaya ve belli bir kategoriye bağlı kalmıyorlar. Yani hani ben şu ürünü içerim ve sürekli onu içerim değil. Artık farklı kategorileri denemeyi tercih ediyorlar. Bu da aslında sektörün gelişmesi için önemli bir trend oldu bizim adımıza. Biz de çok farklı değişik ürünler getirdik. Özellikle lüks segmentte, ultra lüks segmentte ve hepsi de iyi performans gösterdi.
Ondan kesinlikle eminim. Bu son dönemde Pernod Ricard'ın ve senin ismini hep sektöre verdiği destekle duydum. Yani bu Horeca kanalı dediğimiz oteller, restoranlar, kafeler zor zamanlarda kimler var gibi soru sorduğumda bu işte başındaki dostlarımıza hep senin markalarından ve senden bahsettiler. Yani bu aslında sektöre vermiş olduğun zor zamanlardaki destek, onların bir şekilde o tekerlerin dönmesini sağlamak, o moral motivasyonu, ödeme dengeleri de bir şekilde oturtabilmeleri için onlara verdiğin destek gerçekten çok çok anlamlı. Hatta geçen gün birkaç ortak dostumuzu sohbet ederken senin bu süreçte gerçekten hem ödeme dengeleri de çok fazla yardımcı olduğun ürün gamında, know-how paylaşımı anlamında. Dolayısıyla bence sadece bir tedarikçi değil, gerçek bir partner anlamıyla onların da bu ekosistemde başarıyla gitmesi için çok fazla efor ve enerji sarf ettiğinden bahsettiler. Ben de senin bu anlamdaki başarılarını hep biliyorum ve son soruma geçeceğim. Pernod Ricard'ın sosyal sorumluluk politikası ve burada hayata geçirilen uygulamalardan da konuşmak isteyelim.
Senin de çok bahsettiğin gibi tabii sektör hem Türkiye'de hem dünyada pandemiden aslında en çok etkilenen, en çok yara alan sektör oldu. Yani hiçbir sektör yeme içme sektörü kadar yara almadı. Yani şöyle bir örnek verebilirim. Son 12 ayın 6 ayında kapalıydı mekanlar tamamen. Yani hiçbir şekilde dükkanlarını açamadılar. Dolayısıyla çok ağır bir yara aldılar. Kiralarını ödeyemediler, ücretlerini ödeyemediler. Tedarikçilere haklı olarak ödemeler yapılamadı. Yaklaşık 100 bin noktada 2 milyon çalışandan bahsediliyor bu sektörde. Çok ciddi bir istihdam var ve bu çalışanların tamamı işsiz kaldı. Biz de senin de bahsettiğin gibi imkanlarımız dahilinde tabii ki sektörün, işletmelerin ve çalışanların yanında olmaya çalıştık. Şöyle bir şey tercih ettik. Biz yaklaşık 5 bin tane çalışana birebir destek olduk. Yani birebir dokunmaya gayret ettik. İşte geçekleri vesaire, özellikle bayram, Ramazan dönemleri tabii daha da anlamlı oldu bu şekilde. Bahsettiğim gibi alacaklarımızın hiçbir şekilde üzerine düşmedik. Zaten kapalı olan bir kapıdan talep etmenin bir anlamı yok. Aksine eğer bizim bir taahhüdümüz varsa, sponsorluk ödemesi ya da destek anlamında, kapalıysa bile noktada biz onu yaptık. Ve yeni inşaat aşamasında olan, yeni açılacak olan işletmelere bile yatırım yaptık bu dönemde. Çünkü biliyoruz ki aynı teknedeyiz. Onlar başarılı olursa biz de başarılı olacağız. Dolayısıyla hani bu konuda çok cömert davranmaya gayret ettik. Dediğim gibi imkanlarımız dahilinde. Bu sosyal sorumlulukla alakalı olarak bir başka önemli projemiz daha var. Çok kısaca ondan da bahsedeyim. Geleceğin Bar Dünyası projesi. Bizim çok heyecanlandığımız bir proje. Şimdi global bir proje ama Türkiye bu projeyi benimseyen, en önde gelen ülkelerden bir tanesi oldu. Online ve offline şekilde uygulanıyor. Yani online olarak ücretsiz barmenlere verdiğimiz bir eğitim aslında. Birleşmiş Milletler'in Educate All isimli bir platformu var. Bu platform kapsamında yaptık. Amacımız aslında sektörü yeşil bir dünya yaratmaya çağırmak. Bu anlamda sektörümüzdeki aslında farkındalık oldukça düşük. Yani sektörün çok önceliği olmadığı bir konu. Dolayısıyla biz bunu büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Kişisel gelişimi hem de sürdürülebilirlik anlamında elçi olmaları için bir eğitim programı bu. Bir araştırma yaptık, tüketici araştırması ve şunu gördük ki tüketicilerin %58'i sürdürülebilirlik konusunu barlarda, restoranlarda çok önemli görüyorlar. Ve %72'si de bu konuda hassas olan işletmeleri tercih edeceklerini belirtiyorlar. Yine bu konuda ileride olan işletmelerin de yaklaşık %20 oranında cirolarının artacağına dair bir araştırma söz konusu. Dolayısıyla işletmeler için maliyetlerini düşünme, karlılıklarını arttırma ve marka değerlerini arttırma gibi. Ekonomimiz için de su tasarrufu, yerel gıdanın teşvik edilmesi, plastik kullanımının sıfırlanması gibi çevreyi koruyucu bir takım faktörler söz konusu. Çok güzel bir rakam var. Dünyadaki bütün panorika ülkelerinde uygulamaya geçti. Ama biz şu anda bütün dünyada tamamlanma anlamında, yani barmenlerin tamamlaması anlamında bu eğitimde bir numaralı ülkeyiz. Bunu da büyük bir gurur ve mutlulukla belirtmek istiyorum.
Çok güzel. Çok güzel. Peki Selçuk, gelecek ile ilgili öngörü ve heyecan verici olduğuna çok inandığım planladığı paylaşmak ister misin?
Tabii ki. Öncelikle öngörümüz şöyle. Yani sektör çok dinamik ve yeni şartlara çok çabuk uyum sağlıyor. Dediğim gibi son 2 ayda 2 defa kapandı, açıldı. Her açılmada da açılma haberinin geldiğinin ertesi gün birçok mekanın tekrar kaldığı yerden devam ettiğini gördük. Bir gerileme söz konusu olmadı. Bu biraz bizim ülkemizin de bence bir özelliği. Biraz krizlerle yaşamanın getirdiği bir özellik. Çabuk adapte oluyoruz, çabuk toparlanıyoruz ve güçlenerek çıkıyoruz aslında. Ülke olarak da böyle bir özelliğimiz var. Dolayısıyla yani bu kapsamda biz yine hızlı bir toparlanma olacağını düşünüyoruz. Tabii ki yeni bir sağlık problemi ortaya çıkmazsa. Fakat devletin desteği tabii ki önemli. Çok ciddi bir yara aldı sektör. Dolayısıyla bu biriken zararları kapatmak biraz zaman alacak. Bu bakımdan hem devletin hem de bizim gibi sektör oyuncularının desteğinin devamı çok önemli diye düşünüyoruz. Biraz önce bahsettiğim tüketim eve kaydı, dışarıda tüketim doğal olarak azaldı tarafı terse dönecek. Dışarıda mekanlarda olmaya başlayacak. Yine seyahatler açıldığında Duty Free kanalı tekrar faaliyete geçecek. Bir kısım oradan fiyat avantajından dolayı almaya devam edecek. Biz Türkiye olarak da zaten pandemi döneminde de hiçbir şekilde yavaşlatmadığımız, durdurmadığımız bu marka ve organizasyon yatırımlarına devam edeceğiz. Stratejik bir pazar, önemli bir pazar, büyüyen bir pazar. Pazarda en etkin şekilde yer almaya devam edeceğiz. Mekanlara desteğimizi devam edeceğiz. Biz çok umutluyuz. Ben şahsen çok umutluyum. Zaten umudumuzu kaybettiğimiz anda yaşam bitiyor. Dolayısıyla bu şekilde biz pozitif bakmaya devam edeceğiz. Yatırımlara devam edeceğiz.
Çok güzel. Selçuk, seninle sohbet etmek her zaman çok keyifli. İnanılmaz güzel ve heyecan verici projeler. Bu projelerin hepsinde yanınızdayız ve destekçiniz. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Haberleşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak.
Ben çok teşekkür ediyorum Koray bu fırsatı verdiğin için ve aynı zamanda şirketimize, markalarımıza ve sektöre desteğin için.
Hoşçakal. Bye bye.
Podcast dinle.